Budala, Dostoyevski.
Ayrım 74.
Çünkü siz tam bir baş belasısınız. Boş silahla kendinizi vuracaksınız diye rezilce bir yalan atarak herkesi korkutmak isteyip yarım saat acı çektirdiniz. İntiharcı taslığı, iki ayaklı patlamış safra kesesi. Size bir süre baktım, kilo aldınız, öksürüğünüz kesildi. Siz de buna karşılık kalkıp... İzin verirseniz hemen yanıtlamak istiyorum. Bir kere ben sizin değil, Varvara Ardalyonovna'nın konuğuyum. Sanırım siz de buraya Bay Petitsin'in konukseverliğinden yararlanmaktasınız. 4 gün önce annemden buraya, Pavlovsk'a gelerek bana bir ev bulmasını rica etmiştim. Çünkü kilo almadığım, öksürüğüm de pek kesilmediği halde gerçekten burada kendimi biraz daha iyi hissediyorum. Annem dün akşam evin hazır olduğu haberini yolladı. Bu bakımdan annenizle kız kardeşinize teşekkürlerimi ilettikten sonra bu akşam nasıl olsa yeni yerime taşınacaktım. Bunu şimdiden haber vermiş olayım. Bağışlayınız. Sanırım sözünüzü kestim. Bir şeyler daha mı söylemek istiyordunuz? Ganya titremeye başlamıştı. Ya, madem öyle, Hipolit demin generalin oturduğu sandalyeye ilişerek, böyle olduğuna göre izninizle oturayım, diye ekledi. Ne de olsa hastayım. Eh, artık sizi dinlemeye hazırım. Hem de bunu yürekten istiyorum. Çünkü bu belki de son konuşmamız olacak. Ganya birden utandı. Sizinle hesaplaşmaya kalkışacak kadar alçalmayacağıma inanabilirsiniz. Siz de bu kadar üstten konuşmayın. Daha buraya ilk taşındığım gün ayrılma saatimiz gelince size içimi dökmek zevkinden kendimi alıkoymamaya karar vermiştim. İşte şimdi bunu yerine getirmek istiyorum. Tabii sizden sonra. Ben de sizden bu odayı terk etmenizi isteyecektim. İçinizi döküp rahatladığınıza pişman olabilirsiniz. Hadi boşalın bari. Var ya, bırakın bunları Hipolit dedi. Ne ayıp şeyler, rica ederim üstelemeyin. Hipolit güldü, kalkarak bayanlara karşı koyamam dedi. Peki Varvara Ardalyonovna, sizin için kısa kesmeye ama ancak kısa kesmeye razıyım. Çünkü ağabeyinizle görüşmem artık kaçınılmaz oldu. Arkamda bir takım anlaşmazlıklar bırakarak buradan ayrılmaya hiç niyetli değilim. Ganya, dedikoducunun tekisiniz de ondan, diye bağırdı. Ortalık karıştırmazsanız içiniz rahat etmez. Gördünüz mü? Dayanamıyorsunuz. İçinizi dökmezseniz pişman olacağınıza eminim. Söz sıramı bir kere daha size bırakıyorum. Ben sıramı beklerim. Gavril Ardalyonovich susuyor, karşısındakini küçümser bakışlarla süzüyordu. Konuşmuyorsunuz, bükülmez bir iradeniz olduğunu kanıtlamaya çalışıyorsunuz. Siz bilirsiniz, ben elimden geldiği kadar kısa kesmeye çalışacağım. Burada bulunuşum yüzünden bugün 2-3 kere haksız yere azar işittim. Oysa evinize çağırarak bana tuzak kurmaya çalışan sizdiniz. Prensten öç almak isteyeceğimi düşündünüz. Ayrıca Aglaya Ivanovna'nın benimle ilgilendiğini, açıklamamı okuduğunu duydunuz. Nedense kendimi yolunuza adayacağım, belki de bende bir yardımcı bulacağınız kanısına kapıldınız. Sizden ne bir itiraf ne doğrulama beklediğim var. Sizi vicdanınızla baş başa bırakmam, birbirimizin içini dışını anlamamız yeter. Var ya, basit bir sorundan Tanrı bilir neler çıkarıyorsunuz, diye bağırdı. Ganya, dedim ya, dedikoducu yumurcağın biri. İzin verin devam edeyim Varvara Ardalyonovna. Prensi ne sevebilirim ne de ona saygım var. Ama şu bir gerçek ki, biraz gülünç olsa da son derece iyi bir adam o. Ondan nefret etmem için tek bir neden yok. Ağabeyiniz beni prense karşı kışkırtırken sonunda alay edeceğimi hesaplayarak hiç renk vermedim. Ağabeyinizin nasıl olsa ağzından bir şey kaçırarak kendisini ele vereceğini biliyordum. Düşündüğüm gibi de çıktı. Şimdi Varvara Ardalyonovna, yalnızca size karşı beslediğim saygı adına ona sevecen davranmaya razıyım. Beni tuzağa düşürmenin pek kolay olmadığını açıkladım. Şimdi de ağabeyinizi aptal durumuna koymayı neden bu kadar istediğime geleyim. Açıkça söyleyeyim ki bunu yalnızca ona karşı nefretimden istiyorum. Artık ölüyorum. Şişmanladığımı söylediğiniz halde gene de öleceğim. Ölürken hayatım boyunca peşimi bırakmayan ve sayın ağabeyinizin ustalıkla temsil ettiği o nefret ettiğim insan cinsinden hiç olmazsa birini kafese koymak istiyorum. Bu cennete daha huzurlu gitmemi sağlayacak. Sizden nefret etmemin tek nedeni Gavril Ardalyonovich, yalnızca sizin en küstah, en bencil, en aşağılık ve iğrenç basitliğin doruğa ulaşmış bir temsilcisi olmanızdır. Ölçüsüz bir kıskançsınız. Erişilmez bir dahi olduğunuz inancını taşıyorsunuz. Gene de zihninizin bulutlandığı, kuşku, kıskançlık kurdunun içine düştüğü anlar oluyor. Ufkunuzdaki kara bulutlar aptallığınız arttıkça, yani pek uzak olmayan bir gelecekte büsbütün yaklaşacak. Gene de önünüzde uzun, karmaşık, biraz da dikenli bir yol var. Her şeyden önce ikimizin de bildiğimiz birini asla elde edemeyeceğimizi şimdiden söylemek istiyorum. Varya bağırdı. Dayanılmaz bir adam, susacak mısın pis musibet? Ganya sararmıştı, öfkeden titriyor ama ses çıkarmıyordu. Hipolit zevkle, sabit bir bakışla onu süzdü. Sonra Varya'ya dönerek başını eğdi, çıktı gitti. Gavril Ardalyonovich talihsizliğinden, kederinden haklı olarak yakınabilirdi. Varya bir süre onunla konuşmadı. Hatta önünde iri adımlarla bir aşağı bir yukarı gidip gelen ağabeyine bakamadı bile. Sonunda Ganya pencereye yaklaştı, sırtını kız kardeşine çevirerek durdu. Varya, değneğin iki ucu vardır atasözünü hatırladı. Üstten yeniden gürültüler duyuldu. Varya'nın kalktığını fark eden Ganya, ''Gidiyor musun?'' dedi. ''Dur sana bir şey göstereyim.'' Yaklaşarak mektup biçiminde katlanmış ufak bir kağıdı ona doğru attı. Varya, ''Aman tanrım!'' diye çığlığı basarak ellerini çırptı. Mektupta tam 7 satır vardı. ''Gavril Ardalyonovich, iyi niyetinize güvenerek benim için çok önemli bir iş hakkında düşüncenizi almak istiyorum. Yarın sabah tam 7'de yeşil boyalı sırada sizinle buluşmak isterdim.'' Dediğim yer köşkümüzden pek uzakta değil. Size mutlaka eşlik etmek zorunda olan Varvara Ardalyonovna bu yeri çok iyi bilir. A.Y. Varvara Ardalyonovna şaşkın şaşkın, gel de bundan sonra yaptıklarını akıl erdir, dedi. Ganya, hele Hipolit'in hakaretinden sonra zaferini açıklamak isteğini yenememişti. Yüzünde gururlu bir gülümseme açıkça belli oluyordu. Varya'dan neşelenmişti. Hem de nişanlarının ilan edileceği günde. Gerçekten akıl sır ermiyor bu kıza. Ne dersin? Konuşmak istediği ne acaba? Ne olursa olsun. Önemli olan 6 aydır ilk kez görüşmek istemesi. Bana bak Ganya. İşin alacağı şekil ne olursa olsun bunun çok önemli olduğunu kafana yerleştir. Hem de çok önemli. Gene farfaralık edip fırsatı kaçırma. Tabansızlık da etme. Benim 6 aydır onlara ne diye taşınıp durduğumu anlamış olmalı. Gene de bugün tek bir söz söylemedi, hiç renk vermedi. Onlara şöyle bir yol kaçamak uğramıştım, koca karı geldiğimi duymamış, duysa belki de kovardı beni. Gözümü kararttım, senin için bir şeyler öğrenmek istiyordum. Yukarıdan yeniden bağırışmalar, patırtılar duyuldu. Birkaç kişi merdivenden iniyordu. Varya telaşla, korkuyla bağırdı. Aman ne yapıp yapıp önlemeli bunu, en ufak bir skandal kokusuna katlanamayız. Ama aile reisi sokağa çıkmıştı bile. Kolya peşinden bavulunu sürüklüyordu. Nina Aleksandrovna merdiven başında durmuş ağlıyordu. Pedesini tutmasa generalin peşinden gidecekti. Büsbütün kötü olur, dedi Pitis'in. Gidecek yeri yok. Yarım saat sonra nasıl olsa buraya getirecekler. Ben Kolya ile konuştum. Bırakın biraz havalansın. Ganya pencereden bağırdı. Gösterişe gerek yok. Nereye gidiyorsunuz? Gidecek yeriniz mi var? Varya da seslendi. Dönün baba, komşulara ayıp oluyor. General durdu, başını eve doğru çevirdi, elini uzatarak lanet olsun bu eve diye haykırdı. Ganya pencereyi hızla örttü. Numara yapmadan da duramaz. Gerçekten komşular kulak kesilmişti. Varya koşarak odadan çıktı. Ganya mektubu masadan aldı, öptü, dilini şaklattı ve havaya sıçradı. 3. Başka zaman olsa generalin patırtısı sabun köpüğü gibi söner giderdi. Generalin bu gibi tuhaflık nöbetleri seyrek de olsa arada bir gelirdi. General Ivolgin son yıllarda kendini iyice kaptırdığı bu dağınıklığa belki 100 kez çözüm aramıştı. Ansızın aile reisi olduğunu hatırlıyor, karısıyla barışıyor, gözyaşları döküyordu. Her seferinde onu sessizce bağışlayan, gülünç düşük durumuna karşın içten içe seven Nina Aleksandrovna'ya büyük bir saygı besliyordu. Ama dağınıklığına karşı yürüttüğü savaş pek uzun sürmedi. General aynı zamanda kabına sığmayan bir adam olduğu için aile içinde öyle her şeye boş vermiş, bomboş bir yaşam biçimine uzun süre katlanamıyor, artık baş kaldırıyordu. Kendisini öfke nöbetine kaptırıyor, sonra da üzülüyordu. Kavgalarını büyük süslü sözlerle bezeli söylevleri izliyor, kendisine karşı her türlü ölçünün dışında bir saygı istiyordu. Bazen uzun süre evden çıkıp kayboluyordu. Son 2 yıl içinde aile işleri hakkında ancak genel olarak ve kulaktan bilgi alabiliyordu. Pek bir merakı da olmadığı için ayrıntıya girmekten kaçınıyordu. Ama generalin bu seferki patırtısında bir olağanüstülük, sanki herkesin bildiği, üstüne varmaktan kaçındığı bir şey vardı. General aile ocağına, yani Nina Aleksandrovna'nın yanına resmen ancak 2-3 gün önce gelmişti. Ancak bu kez önceki dönüşlerinde olduğu gibi başı eğik, pişmanlık içinde değil, tam tersine son derece sinirli dönmüştü. Karşısına her çıkanla üstüne atılırcasına konuşmak istiyor, diken üstünde durmaktan bir türlü kendini sıyıramıyordu. O kadar daldan dala atlayarak konuşuyordu ki, generalin içini kemiren şeyin ne olduğunu kestirmek mümkün olmuyordu. Arada bir neşelendiği halde çoğu zaman kendi de neden olduğunu bilmeden düşünceye dalıyordu. Durup dururken yapan Çinler Lebedev prens hakkında bir şeyler anlatmaya başlıyordu. Sonra birden sözünü keserek büsbütün coşuyor, sonraki sorulara bön bir gülümsemeyle kendisine soru sorulduğunun ve buna gülümsendiğinin bile farkına varmadan karşılıklar veriyordu. Son geceyi oflamalar, inlemelerle geçirdi. Ona bütün gece lapa pişiren Nina Aleksandrovna'ya da oldukça eziyet etti. Sabaha karşı uyudu. 4 saat kadar uyuduktan sonra son derece sinirli bir tavırla uyandı. Nöbet, Ippolit'le kavga ve evin lanetlenmesiyle sonuçlandı. Genelde bu 3 gün içinde aşırı bir ün düşkünlüğü, bunun sonucunda da son derece bir alınganlık baş göstermişti. Kolya, onun içkiyi, belki de son zamanlarda büyük bir arkadaşlık duygusuyla bağlandığı Lebedev'i aradığını söylüyor, buna annesini inandırmaya çalışıyordu. Ama 3 gün önce ansızın Lebedev'le kavga etmiş, büyük bir öfkeyle oradan ayrılmıştı. Bundan başka prensle de aralarında bir sahne geçmişti. Kolya bunun nedenini prensten öğrenmek istemiş, prensin ona bir şey söylememesi Kolya'yı iyice işkillendirmişti. Ganya'nın doğru olarak tahmin ettiği gibi, gerçekten Ippolit'le Nina Aleksandrovna arasında özel bir görüşme yapılmış olsaydı, bunu Kolya nasıl olsa öğrenirdi. Ganya'nın dedikoducu dediği bu çocuğun, Kolya'ya da aynı haberleri yetiştirmeye çalışmaması garipti. Ganya'nın kız kardeşine söylediği gibi, onun kötü bir yumurcak olmadığı da düşünülebilirdi. Onda bu tür bir kötülük olmayabilirdi. Nina Aleksandrovna'nın kalbini parçalamak istediği düşüncesi bile pek akla yatkın değildi. Şunu unutmamalıyız ki insanların davranışları genel olarak sonraları açıklayacağımızdan daha çetin, daha çeşitlidir. Pek seyrek olarak bütün açıklığıyla belirlenebilir. Bazen yazar için olayları düpedüz olduğu gibi aktarmak en iyisidir. Biz de bu yüzden generalin başına gelenleri açıklarken böyle davranacağız. Çünkü bütün çabamıza karşın öykümüzün bu 2. derecedeki kişisine de gereğinden çok önem vermek, yer ayırmak zorundayız. Olayların akışı şöyleydi. Lebedev, Ferdişçenko'yu aramak için gittiği Petersburg'dan aynı gün generalle birlikte döndükten sonra prense olağanüstü bir haber vermemişti. Üstelik prens o aralık kendine ait bazı izlenimlerin yetkisinde olmasa, Lebedev'in sonraki 2 gün boyunca da bir açıklama yapmadığını, onunla karşılaşmaktan bile kaçındığını fark ederdi. Bu tavır prensin dikkatini çektikten sonra da Lebedev'i her görüşünde onun hep neşe içinde, üstelik de generalle birlikte olmasına şaşıyordu. İki dost birbirinden bir an bile ayrılmıyordu. Prens bazen üst kattan yüksek sesle hızlı hızlı konuşmalar, kahkahalar, neşeli tartışmalar duyuyordu. Bir keresinde gecenin oldukça geç bir saatinde askerlerin söylediği bir sarhoş şarkısı prens için tam bir sürpriz olmuştu. Prens hemen generalin kısık bas sesini tanımıştı ama şarkı ansızın kesildi. Sonraki 1 saat süresince de coşkun ama anlaşıldığına göre sarhoşça konuşmalar sürdü gitti. Yukarıda eğlenen 2 dostun kucaklaştıkları, birisinin sonunda ağlamaya başladığı düşünülebilirdi. Daha sonra büyük bir kavga koptu ama o da çok geçmeden yatıştı. Kolya o aralık kuşkular içindeydi. Prens çoğu zaman evde olmuyor, gelirse de çok geç dönüyordu. Her seferinde Kolya'nın onu bütün gün arayıp sorduğunu haber veriyorlardı. Ama karşılaştıkları zaman Kolya yalnızca generalden söz ediyor, bugünkü durumundan hoşnut olmadığını, Lebedev'le şurada burada sürtüp yakın bir meyhanede kafa çektiklerini, sokakta öpüşüp kavga ettiklerini, birbirlerini kışkırttıkları halde gene de bir türlü ayrılamadıklarını söylüyordu. O kadar.
Ayrım sonu.